Ateşten gömlek. Halide Edip adı var.
Ayrım 17.
Yanına gittim. Bilmem niçin. Omzunu okşadım. Beni de beraber alamaz mısın? Ben de çok üşüyorum. Ben de ateşe yaklaşmak istiyorum. İnsan ateşten bazen kolunu bacağını, bazen de canını yakar Peyami. Bunu zaten biliyorum İhsan. Cevap vermedi. Posta diye haykırdı. Sonra celbettiği genç zabitlere bazı emirler verdi. Kağıtlarını sükunla topladı. Eldivenlerini, kamçısını aldı. Yemekten evvel seninle şu dağa doğru gidelim Peyami. Sen üşüyordun İhsan. Öyleydi ama artık üşümüyorum. Hissettim ki bu akşam bu dağ karartıları arasında İhsan'ın ruhunu çıplak göreceğim. Bana mutlak bir şeyler söyleyecek. Ben de kürkümün yakasını kaldırdım. Beraber çıktık. Vadide ateşler, kızıl çadırlar görünecek kadar yükseldik. Dağın arkasından beyaz bir ışık ayrıca havayı yavaş yavaş istila ediyordu. Durdu. Işıklara uzun uzun baktı. Zaten yukarıya, Tarasu'da kadar gitmek lazım. Yolda konuşuruz. Ben susuyor ve bekliyordum. O da arkasını ışıkları ve köye çevirince başladı. Başlarken içimde iki senedir taşıdığım hayli kesif karanlık yırtılıyor ve bu yeni ışık içinde İhsan'ın yüzünü, Ayşe'nin yüzünü görüyordum. İhsan'ın yüzünü çok vazıh gördüm. Esasen onun ruhunu sezmiştim. Fakat daha da bu ruhun üzerinde perde inmeden Ayşe elimden kaçtı. Karanlığa, meçhule gitti. İhsan eski İstanbul günlerinden, Ayşe'den birbirine bağlamadan bahsetmeye başladı. Oradan oraya atlıyor ve asıl söyleyeceği şeylere hafif dokunarak kaçıyordu. Büyük bir operanın asıl facia, asıl hayat noktasına girmeden, hepsini sezdirmeden bir mukaddemenin müphem namelerine, gezintilerine benziyordu. Hiç tavasür etmediğim bir dakika birdenbire başladı. Sözün kısası, senin gibi, herkes gibi ben de Ayşe sıtmasına tutuldum. Fakat ötekiler gibi ben sadece sırtımı ateş kamçısının darbesine verip İzmir'e doğru yürümedim. Herkes İzmir'e doğru giderken ben Ayşe'ye doğru gittim. Ta ilk günlerde rıhtımda onun yeşil gözlerini, kırmızı dudaklarını gördüğüm an bu cihanın zehirleri kanıma, damarlarıma geçti. Ben kadını yakından görmüş bir insanım. Fakat bu defa bu kadın sıtmasından, aşktan başka bir şeye, bir tağına, bir felakete benziyordu. Onun ruhunda karıştırmadığı bir nokta, alt üst etmediği bir köşe kalmadı. Her şey birdenbire yıkıldı. Her bağ çözüldü, her insan simasız oldu. Dünya simsiyah oldu. Yalnız o, Ayşe, ateşten dudakları, zehirli gözleriyle yegane şey olarak karşıma dikildi durdu. Bütün arzum onun arkasından koştukça insandan uzaklaşan yüzüne yaklaşmak, gözlerinin, dudaklarının arkasında o harikulade şeyi almak. Ayşe'nin gözleri, dudakları ne ifade ederse onun ben en muti esiri oldum. Bir serap gibi dokunulmayan bu kadına temas etmek için hayatta vermeyeceğim, yapmayacağım bir şey, kat etmeyeceğim bir mesafe yoktu. Bu zehir, bu sıtma beni neredeyse sevk etti. Ne ateş, ne kan, ne ölüm. Bunu bir şey teskin etmedi. Onu tanıdığım günden beri bir gece rüyamda görmeden uyuduğum vaki değildir. Yaptığım, söylediğim her şeyin arkasında o vardı. Allah kalbimi olduğu gibi görüyor. Ben demir gibi şeref ve haysiyete bağlı asker, utanmadan itiraf ederim ki o bir gün bana muharebeden kaç diyeydi, 5 dakika sonra beynimi kendi elimle parçalamak şartıyla o söyledi diye hattı harbi terk ederdim. Bu humma İstanbul'da her gün müthiş bir süratle artıyordu. Son ayrıldığımız günü hatırlıyor musun? Bir an yalnız kalıp içimde kopan kıyameti ona söyleyebilmek için seni öldürmeyi bile kurmuştum. Anadolu'da onsuz kalınca bu içimdeki ateş bir cinnet halini aldı. Ordunun haricinde hiçbir kuvvete inanmayan ben, ihtilalin icabatı diye çeteler idare ettiğim zaman hep Ayşe'yi düşündüm. Memleketi baştan başa yiyen isyanları hala titreyerek hatırladığım bir şiddetle bastırırken, asi köyleri yakar, asi insanları asarken Ayşe'nin gözlerindeki yeşil ışıkların aydınlattığı İzmir yolunu açıyordum. Bütün bu dehşeti telkin eden aynı kadının bana merhametin, rikkatin en ince tecellilerini de telkin ettiğini hissettim. Bambaşka bir adam, Ayşe'nin yeniden yoğurduğu, şekil verdiği bir adam olmuştum. Ayşe ile sen Adapazarı'na ilk gittiğiniz zaman hani yanınızda küçük yüzlü sarışın bir mülazım vardı. Ahmet Rıfkı, tanıdın değil mi? Ona Bolşevik derlerdi. 10 kişilik bir nim muntazam las kuvvetiyle bana merbuttu. Ayşe'yi onunla hayvan üstünde gördüğüm zaman ne ıstırap ne azap çektim. Ayşe'nin ona sadece bir büyük kardeş şefkati vardı. Biliyordum. Bazen bu şefkat benim kalbime de sirayet eder. O küçük mülazamı canımı verecek kadar severdim. Bazen uykum kaçar ve o çocuğu pusuya getirip öldürmek için plan yapacak kadar kıskançlıktan mustarip olurdum. Çok zaman yüksek sesle kendi kendime ben deli oldum, ben çıldırdım diye haykırdığım vakidir. Sonra o zavallıyı Hendek yolunda Çerkezler öldürdüğü zaman Ayşe'nin yalnız başına dört nal gittiği günü hatırlar mısın? Onu Ayşe yerden bir çocuk gibi kollarıyla kaldırdığı zaman ve arkadaşlar onu Sedi'nin yanında ağlayarak getirirken iki hissin tesiri altındaydım. Kudurmuş gibi ölüyü parçalamak yahut canımı o genç vücudun içine akıtıp Ayşe senin ağladığın bu çocuğu işte ben canımı verdim o yaşasın sen ağlama diyebilmek için yandım. Bu aralık dağın tepesine doğru yaklaşıyorduk. Uzaklarda patlayan bir şarapnel, berrak, esmer havanın üstündeki mavi gökte aşağıya sarkan yıldız kandilleri gibi düşüyordu. Anadolu'nun Bülent, sarı dağları ay ışığından titrek bir rüya rengine bürünmüşlerdi. Dağın önündeki düz ovada beyaz bir dumanın mavimtırak havasında yarınki tertibat için ileriye yaklaşan haki kütleler hareket ediyordu. Önümüzdeki tarasut dürbününün derin siperinde iki haki gölge ayakta duruyordu. İhsan'la gırtısını kesti, ilerledi. Sipere atladı. O dürbünle karşıki sıra dağlarda düşman harekatını tarasut ederken ben oturdum. İçimde senelerden beri tırmandığım müthiş ve güzel bir dağın zirvesine gelmiş gibi bir his vardı. İçimdeki ıstırap mı, sevinç mi bilmiyordum. Her neyse o bir şahikaydı. Oradan artık bir daha yukarı çıkamazdım. Siperdeki şu ince, zarif gölge gelinceye kadar bekleyecek, onunla beraber Şahika'nın son dakikalarını yaşayacaktım. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Telefonu aldı. Bu muhtelif, ıssız, uzak dağların bize ait zirvelerindeki arkadaşlarla konuştu. Askerlerle selamlaştı. Döndü ve bıraktığı yerden başladı. Onun için hayat Ayşe'ye taallük eden ısrap ve aşkın hikayesiydi. Bütün zahiri vaziyetleri rüyai ve şuursuz hareketlerdi. Fakat bu manzara ve bu gece bir an onda eski benliğinden bir şerare tutuşturmuştu. Ayşe'den müstakil olan yegane isim kalbimde ancak. Anadolu gayri muntazam harekatı kırıp muntazam ordu yaptığı zaman uyandı. Bu İzmir'den, Ayşe'den başka bir şeydi. Benliğimi İnönü'nden biraz bulur gibi oldum. Harp devam ettikçe Ayşe'nin zulmü kalbimde tahaffüf etti. O zaman Ayşe Eskişehir'deydi. Fakat harpten sonra gey ve etrafındaki vazifeme dönünce yeniden daha müteakkim, daha çılgın hastalık nüksetti. Kısa bir müddet içinde bir sefaat adamı oldum. Zannettim ki işle, tehlikeyle ölmeyen bu ateş zulmünden kuvvetli içkiler ve suni aşklarla kurtulurum. Çadırımda ne kadar içtim, ne kadar yeşil gözlü, ateşli kavi kızlar tanıdım. Ne kadar bir inzicapla ateş etrafındaki pervaneler gibi bu toprak ve cennet kokan kadınlar adali kollarında boynuma doladılar. Fakat hepsinden sonra yine Ayşe hummasını daha kudretle, daha şiddetle nüksetmiş buldum. O bu topraktan, güneşten, tabiattan gelen şeylerle müşterekti. Fakat bunların hepsinden başka ismi konulmamış, temas edilmemiş, anlaşılmamış esrarı vardı. Nereden geliyordu, neydi? Anladım ki Ayşe'nin maddiyetini hatırlatan neye temas etsem Ayşe olmadığını anladığım an Ayşe için arzum, Ayşe için iştiyakım azıyor, kabarıyordu. Nihayet bir papaz gibi perhizkar ve iş içinde yaşamaya karar verdim. İkinci İnönü'nde alayın başında başımı kurşunlara uzatarak ölüm bekledim ve göğsümden ölümün yıldırım gibi geçtiğini, Metris Tepe'de duyarak bayıldığım an her şeyin bitmiş olduğunu zannediyordum. Kaybettiğim kandan sık sık bayılıyordum. Mütemadiyen başım dönüyordu. Hastanenin ameliyat masasına getirdikleri zaman tekrar bayılmışım. Bir aralık biçimini, temasını ezberden bildiğim iki elin alnıma soğuk bezler koyduğunu, dudaklarımı soğuk suyla ıslattığını, kolonya koklattığını hissettim. Ayşe'nin ellerini bilirsin, değil mi Peyami? Uzun beyaz parmaklarının temasında kuvvet veren, şifa veren bir şey vardır. Gözleri kadar bu ellerin de sevk eden, sükunet veyahut humma telkin eden bir teması vardır. Gözlerimi büyük bir hazla açtım. Etrafım kloroform kokuyor, beyaz gömlekli, siyah örtülü bir hemşire eğilmişti. Başının siyah çerçevesi arasında Ayşe'nin yüzü, yeşil gözlerinde ömrümde görmediğim bir rikkat ve tatlılıkla, dudaklarında çocuğunu seven bir ananın derin iptilasıyla yüzüme bakıyordu. Gözlerinden Ayşe kalbime akıyor, elleri başımı, bütün varlığımı çekiyordu.
Yemin ederim ki bir an etrafımı en tatlı ve ezeli bir beyaz esir içinde görüyor ve kendimi ölmüş ve cennete gitmiş bir adam farz ediyordum. Evet, şehit olmuştum. Şehadet beni cennete, Ayşe'nin gözlerine kadar götürmüştü. Gözlerine bakarken tekrar vecd içinde kendimden geçmişim. Bu ne mesut ve ne mutlak bir minnetti. Beni hastanede yer olmadığı için Madame Tadia'nın otelindeki küçük odaya naklettiler. Ayşe Sedi'nin yanında geldi. Kavi ve genç kollarıyla beni bir çocuk gibi sarsmadan kaldırdı. Temiz, kuş tüyü yastıklar içine bıraktı. Artık fanilerin erişebileceği şeye ben erişmiştim. Sustum ve uyudum. Ayşe ile konuşurken, doktorun sesini dinlerken hala içimden bunun bir cennet ve şehadet rüyası olduğuna kaniydim. Şimdi, neyse, sabahları Ayşe geliyor, yaramı değiştiriyor, yatağımı düzeltiyor, derecemi koyup gidiyordu. Öğleye kadar onun parmaklarının yüzümde ve başımda dolaştığını tahayyül ederek dalıyordum. Yemek zamanları yanımda beni kaldırmadan eliyle yemeğimi yediriyordu. Gece nihayet hastanede iş bittikten sonra geliyor, ben uyuyuncaya kadar yanımda kalıyordu. Onun karşımdaki çiviye astığı hasta bakıcı mantosuna kadar hayatın birinci derecede lezzetlerini bahşeden hayalet içinde mestedim. Yanımdaki koltuğa oturduğu zaman bütün vücudum esir içinde çöken bir aziz gibi hayatın serabına dalmış olduğumu duyardım. Sesini hala hatırlıyorum. Biraz kalın, biraz sıcak anlatıyla bana basit ve ne her cümlesi bir nefaset olan şeyler anlattı. Onun her çiftlik içinde İzmir'in yeşil kırlarında bir kır çiçeği gibi büyüyen çocukluğunu biliyordum. Atlarını, buzağlarını, hatta kuzularını bile ayrı ayrı hatırlardı. Sonra izdivacından bahsetti. Öyle sakin bir bahsedişi vardı ki, kendi telaffuz etmeden bu kadar şükranla, muhabbetle hatırladığı belki kendi için ölen Mukbil Bey'in silik yüzü Ayşe'de aşk uyandırmamış olduğunu anlıyordum. O köylerde kollarımın arasında sıktığım kızlardan daha bakir, daha dudakları Buse'nin yıldırım raşesini duymamıştı. Onun hakiki sahibi ben olacak, ihtirasımın, cennetimin bütün hümmasını ona telkin edecektim. Günlerin geçtiğini duymuyor, bu hastalığın ebedi olmasını istiyordum. Fakat iyileşiyordum, hararetim düşüyordu. Bir akşam onunla İzmir'e ineceğimiz günü konuştuk. Ben de artık konuşabiliyor ve o kadar çabuk yorulmuyordum. İzmir'in sokaklarında boru çalarak ilk yürüyecek Türk fırkasının tahayyül ediyorduk. İzmir'de ilk Akdeniz'i görecek, kırmızı bayrağı sahilde Türk kanları akan rıhtımda dolaştıracak kıtayı yad ettik. O zaman Ayşe birdenbire ayağa kalktı. Kısılmış lambanın zayıf ziyasına rağmen gözlerindeki ateşi, vecd ile açılan kırmızı dudaklarının titreyişini, bütün vücudunun, bütün ruhunun uyanışını gördüm. Aşkının ilk musesini dudaklarından alan bir ateşin kadın gibi canlanmıştı. O arzın en iptidai mahlukatından daha derin bir aşk ve ihtiras taşıyor, onun İzmir hülyası onu tarihin en muhteris kadınından fazla sarsıyordu. Hiçbir Buse'nin sadmesi beni Ayşe'nin İzmir'in yeşil hayaliyle sarsılması kadar sarstığını bilmiyordum. Elimi uzattım, elini yakaladım. Ayşe, eğer İzmir'e ilk giden fırka benim mensup olduğum fırka olmasa bile ben yine bir sancaktan nefer gibi ilk bayrağı götüreceğim. İzmir'e girersen benim olur musun? Söyle. Elini tuttum, sarstım. Hala dudakları nim açık, hala gözleri vecd içinde, hala ellerinde ateş var. Kendine gelir gibi toplandı. Yüzüme baktı. Vaziyeti anlamış gibiydi. Fakat hasta bakıcı olduğunu hala hatırlamıyor. Ayşeliğini düşünüyordu. İhsan dedi. Ben o adama hayatta ne istersen hayır diyemem. Yalnız benim için evlenmek kabil değildir. Farz et ki hayatımdan bir taun geçti. Beni bütün insanlardan uzaklaştırdı. Yalnız İzmir yoluna bağladı. O zaman yatağımdan inmek, onun ayaklarına kapanmak ve aşkımın kutsiyetini, mutlak mukabele bekleyen ezeli hasretini anlatmak istedim. Yavaş yavaş doğruluyor, hızlı hızlı konuşuyor, onu ne kadar zamandır ve nasıl istediğimi anlatıyordum. Göğsümdeki yara, içinden bir demir geçer gibi acıyor, şakaklarım ve bütün damarlarım içinden kaynıyor, yanıyor, dışarıya fırlamak için şiddetle atıyordu. Ellerini yapışmış gibi yakalamış, bırakmıyordum. Birdenbire nasıl oldu bilmiyorum. Gözlerinden ürken bir çocuk gibi korku geçti. Avcıdan kaçmak isteyen vahşi bir geyik gibi etrafını arıyordu. Silkindi, mantosunu kaptı, kaçıyordu. Ben o zaman vahşetle, cinnetle göğsümün sargılarına parmaklarımı geçirdim. Sargıyı, sonra yaramı parçalamaya çalıştım. Acı filan kalmamıştı. Nihayetsiz bir acı ve dalga vardı. O hemen koştu, kollarımı yakaladı. Yaramdan fışkıran kan ağzıma kadar geliyordu. Kollarımı boynuna doladım. Dudaklarımı yakıp vücuduma giden sıcak sarhoşluk kanımdan mı, onun dudaklarından mı bilmiyordum. Lezzetinin mislini bir daha tatmak kabil olmayan dudaklarını kaç defa öptüm bilmiyorum. Bir sene oluyor. Dişleri hala hatırasıyla kızgın bir bıçak gibi beni ikiye bölüyor. Hala o dakikada gibi vücudum eriyor. O akşam son hatırladığım şey yaramı yıkayıp bağlaması, beni ve kanlı yatağımı değiştirmesidir. En nihayet kendi beyaz gömleğinin kanına garip gözlerle baktı. Arkasını çözdü, gömleğini çıkardı. Kanıyla devşirdi, topladı. Arkasına mantosunu giydi. Yanıma geldi. Ellerini başımın altına koydu, başımı kaldırdı. Gözlerini artık açık tutmaya zor kadir olduğum gözlerime daldırdı. İhsan dedi. İzmir'e girdikten ve Akdeniz'in kıyılarında yeşil İzmir için akan kanları tesis ettikten sonra istediğin zaman seninle evlenirim. O ana kadar yemin et. Kalbinin bütün ateşi sadece İzmir'e gitmek için yanacak. Sen ne istersen o olacak Ayşe dedim. Gözlerimi öyle serin ve yumuşak bir temas ile kapadı ki bir daha uyanmamak üzere uyuyacağım en mesut an o oldu. Ondan sonra bir mucize gibi iyileştim. Anadolu'ya geldiğim günden beri ilk defa olarak izinle Ankara'ya tava teptiline gidiyordum. Tabii olarak amcazadem mebusun evine misafir oldum. Dünya tamamen değişmiş, pembeleşmişti. Öyle mesuttum ki İzmir'e girmemeyi hatırımdan bile geçirmiyordum. Amcazademin şen, güzel kızlarıyla kırlarda dolaşıyor, tabii ve genç bir insan oluyordum. İstanbul'dan beri beni kız kıvrak mütemadi hummasında esir eden zalim ateş, hayat ve saadet getiren bir hülya olmuştu. Ayşe'den ayrılırken o da Karahisar'a Cemal'e gideceğini söylemiş, mektup yazmamaya karar vermiştik. Ona rağmen bir ibadet gibi ona her akşam bir sayfa yazıyor, saadetimden bahsediyordum. Nihayet bu izinde geldi geçti. Yaramın beni faal hizmete bırakmayacağını görerek beni alaydan ayırdılar, nokta noktancı kolordu Erkan-ı Harbiyesi riyasetine verdiler. Ankara'dan bir gece geç vakit hareket ettim.
Ayrım sonu.